Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, geçen programda Hazreti Mevlana ve Mevlevilik tarikatı üzerinde dinleyicilerimize bahsetmiştik, konuşmuş idik bu konuları. Hazreti Mevlana'nın hayatından, Mevlevilik tarikatından ve Osmanlı dönemindeki etkilerinden bahsettik. Tabii Mevlevilik uzun bir bahis, Mevlana'nın hayatı uzun bir bahis. İnşallah önümüzdeki programlarda da bu konuya değinmiş olacağız. Buradan kıymetli dinleyicilerimize iletmiş olalım. İnşallah bugün de Bedeviye, Desukiye ve Nakşibendiye tarikatlarına kısaca bilgi vermiş olacağız dinleyicilerimize. Ve kendilerinden gelen sorular da eğer olursa, vaktimiz kalırsa cevaplandırmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, dervisingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Kıymetli hocam, bugün isterseniz Bedeviye tarikatından başlamış olalım programımıza. Buyurun hocam.
Evet, Bedeviye tarikatının kurucusu Seyyid Ahmet el-Bedevi Hazretleri'dir. Kabri Mısır'ın Tanta şehrinde. Vefatı Hicri 675, Miladi 1276. Ahmet el-Bedevi Hazretlerinden sonra bu tasavvuf yolu Bedeviye olarak onun ismine nispetle Bedeviye tarikatı diye anılmıştır. Ve daha ziyade Kuzey Afrika'da, Mısır başta olmak üzere diğer bazı Kuzey Afrika ülkelerinde yayılmış bir tarikattır. Bedeviye dervişleri Haçlı Seferleri döneminde o bölgenin, yani Mısır bölgesinin müdafası konusunda bir kısım hizmetleri de olmuş. Dolayısıyla Mısır'da başta olmak üzere o bölgelerde tutulmuş, yayılmış, sevilmiş bir tarikat. Hatta Mısır'da Şazeliye tarikatından sonra en yaygın ikinci tarikat olduğu ifade edilir Bedeviye'nin. Fark şu ki Şazeliye tarikatı mensupları biraz daha elit bir kesimdir. Okumuş, yazmış, daha entelektüel bir kesim olduğu. Bedeviye tarikatlarının da tam aksine daha ziyade böyle entelektüel seviyesinin biraz zayıf bir kesim olduğu ifade edilir.
Mısır özelinde mi bu şekilde?
Mısır özelinde, evet. Diğer bölgelerde de varsa da merkezi ve en yaygın olduğu yer Mısır'dır. Tanta'ya biz gitmiştik 2-3 sene evvel. Kahire Kitap Fuarı'na gittiğimiz dönemde. Oradan İskenderiye'ye gittik. İskenderiye, Akdeniz kıyısında bir sahil şehri. Havası itibariyle de, yani deniz kenarı olduğu için bizim işte Antalya, Mersin neyse oralara benziyor havası. Temiz bir havası var İskenderiye'nin. Ebu Labbas Mürsi Hazretleri orada. Bir Şazeli şeyhi. Evet. Kabri oradadır. Yine Kaside-i Bürden'in müellifi İmam Busiri'nin kabri onun yakınlarında yine. Oradan dönerken, İskenderiye'den dönerken Tanta'ya uğradık. Tanta'da Seyyid Ahmet el-Bedevi Hazretleri'nin de türbesini ziyaret edelim diye. Fakat yatsı geçtiği için cami kapanmıştı, türbe kapanmıştı. Yatsı namazdan sonra kapanıyor. O şekilde uzaktan, yani türbenin dışından bir Fatiha okumak suretiyle iktifa etmek durumunda kaldık. Daha sonra oradan Desuk'a gidelim dedik. Çünkü 70-80 kilometre mesafeymiş. Fakat yine yatsı geçtiği için orası da kapalı olacaktı. Arkadaşlarımız da ekipte biraz yorgundu. Artık ona da uzaktan İbrahim Desuki Hazretleri'ne de bir Fatiha okuyup Kahire'ye dönmüş olduk. Şimdi Bedeviye tarikatında kırmızı taç, yani kırmızı sarık. Kırmızı derken tam kırmızı kiremit rengi, yani böyle turuncu, koyu turuncuya yakın kiremit rengi bir kıyafet giyme yaygındır. Hem cübbe hem sarık olarak. Bu Bedeviye tarikatı 1800'lü yıllarda, yani Osmanlı son dönemine doğru İstanbul'da gelmiş, birkaç Bedevi tekkesi İstanbul'da da açılmıştır. Hatta şöyle bir gelenekleri varmış. Mürit Bedeviye tarikatına bağlanacağı zaman şerbet ikram ederlermiş. Şerbet. Bu üzüm şerbeti, işte hurma şerbeti, hatta sirke gibi farklı şekillerde olabiliyormuş. İşte rivayete göre müridin cezbesi işte çok olması istenirse üzüm şerbeti, işte biraz orta cezbeli olması arzu edilirse işte sirkeli zeytinyağı gibi, böyle değişik Bunlar gelenek, kültür meseleleri tabii.
Sirayet mi ediyor acaba o?
Yani dua yerine geçer belki. Hmm. Yani aslında kişinin istidadı, yani doğuştan getirdiği kabiliyeti, meşrebi, karakteri neyse odur. Yani ama bu bir kültür olarak düşünmek lazım. Yani yahut da şöyle denebilir, yani olması istenen değil de olanlar. Yani bakıyor şöyle müridin durumuna. Yani mürit olmak isteyen mürit adayının durumuna bakıyor şey. Ha bunun şeyi cezbesi o çok olabilir. Yani o istidat, o potansiyel var. Ha ona uygun şerbet veriyor. O an gördüğü, hissettiği duruma göre de olabilir. Bu şekilde bazı şeyler var. Ama Bedeviye tarikatı Osmanlı son döneminde birkaç dergah kurmuş ise de hiçbir zaman bir kaderilik, halvetilik, nakşibendilik gibi yaygın bir tarikat olmamıştır. Anadolu'da da aynı şekilde yaygın olmamıştır.
Bir de hocam,
bugün de yok.
2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam yüksek lisans sınavına girmiştik. Sizlerin de orada bir sorusu vardı. Bedevi topuzu.
Topu.
Topu, evet. Bedevi topu. Evet. İlk defa orada duymuştum bu kavramı. Bununla alakalı da bilgi verebilir misiniz acaba? Şimdi, çünkü ilginç gelmişti Bedevi topu kavramı.
İlk defa duymamanız lazım. Çünkü Hasan Kamil Yılmaz hocamızın Ana Hatlarla Tasavvuf ve Tarikatlar kitabında Bedeviye bölümünde Bedevi topu var.
Evet, ama tek kelimeyle geçiyor.
Evet. Bu ayrıca İstanbul Ansiklopedisi gibi bazı şeylerde veya diğer bazı eserlerde bir miktar bilgi var. Bedevi topu şudur. Aslında bir zikir usulü. Hem Bedevi tarikatında var hem diğer tarikatlarda da cehri zikir yapan diğer tarikatlarda uygulanabiliyor. Biliyorsunuz zikir oturarak da olur, ayakta da olur. Kur'an-ı Kerim'e göre estağfirullah ellezine yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayakta, oturarak, yatarak Allah'ı zikrederler diyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayetten yola çıkarak bazı sufiler oturarak halkı olmuşlar. Sonra coşku anında ayağa kalkıp ayakta zikre devam ediyorlar.
Evet.
Ayakta zikre devam ederken eğer kol kola geçip de halka olurlarsa ve o halka yavaş yavaş böyle dönerse buna devran zikri deniyor. Bu birçok tarikatta vardır. Evet. Kadirlikte, halvetilerde uygulanır. İşte bu devran zikri veya diğer kıyami ayakta yapılan zikirler esnasında dervişler böyle bir top gibi adeta, top yumağı gibi birbirlerine sıkışırlar ve hafifçe böyle zıplayarak, hafifçe ayaklarıyla böyle zikre devam ederlerse buna uzaktan bakan bir kişi ne görür? Sanki top gibi olmuşlar böyle. Hı. Çember değil, top. Yani birbirine sıkışmışlar. Bu şekilde hafifçe zıplayarak zikre devam ediyorlar. İşte bu şekilde yapılan zikre Bedevi topu demişler.
Eyvallah.
Tabii birçok tarikatta olabilir ama yani o tarikatta daha demek ki yaygın bir uygulama olduğu için bunu bugün diğer mesela Kadirilerde veya bir kısım halveti tarikatlarında cehri zikri uygulayan tarikatlarda zaman zaman Bedevi topu görebilirsiniz. Bedevilik bugün Anadolu'da olmasa bile.
Anadolu'ya gelmiş ama değil mi hocam Bedevilik?
İşte 1800'lü yıllarda İstanbul'da birkaç Bedevi tekkesi var.
Çengelköy civarında bildiğim kadarıyla şu an hala hayri hizmetleri devam ettiren bir Bedevi tekkesi var.
Yani tarikat olarak devam edip etmediğini bilmiyoruz.
Evet.
Muhtemelen devam etmiyor olabilir. Birçok zaten 1925'te tekkeler kaldırıldı. Ama tarikatlar, bir kısım tarikatlar faaliyete devam ediyor.
Evet.
Yani o başka. Bedevilik yani Allah-u Alem devam eden kalmamış da olabilir.
Eyvallah hocam.
Çünkü veya çok az olabilir, yani çok az olduğu için duymamış da olabiliriz. Osmanlı son döneminde bir miktar tekkeler kurulmuş.
Eyvallah. Bedevilik tarikatı hakkında kıymetli dinleyenlerimize aktaracaklarımız bu kadar sanırım hocam. Tesukiye şimdi biraz bilgi alacağımız tarikat bu hocam. Buyurun.
Tesukiye veya Düsukiye veya Düsukiye gibi Türkçe'de farklı telaffuzları var. Vaka bunu Mısır'a gittiğimiz zaman şunun doğrusunu öğreneyim de ona göre yani Desuk mu, Düsuk mu, Düsuk mu, orada da kesin bir karara varamadım. Sordum birkaç kişiye, siz dedim yani çünkü bir şehir ismi bu, Desuk veya Düsuk bir şehir ismi, Desuki, İbrahim Desuki Hazretleri oraya mensup. İşte böyle çarşıda, pazarda, İskenderiye'de gezerken, gerçi İskenderiye'den uzak bir mesafe ama yine onların bir şehri. Sordum nasıl telaffuz ediyorsunuz diye birkaç meyve satan manava falan sordum. Hepsi farklı şeyler söylediler. Onun için hala da emin değilim. Neyse. Düsuki, İbrahim Düsuki Hazretleri ve Desuki Hazretleri bu Desuk şehrinde Mısır'ın, evet, yaşamış bir zat. Vefatı 676 miladi 1277'de vefat ediyor. Yani aşağı yukarı Seyyid Ahmed el-Bedevi Hazretleri ile çağdaş. Aynı asırlarda yaşamış insanlar. Mekan olarak da 60-70 kilometre mesafedeler kabirleri. Bu da başta Mısır olmak üzere Kuzey Afrika'da yayılmış bir tarikat Destukiye. İbrahim Destukiye Hazretleri ile ilgili en geniş malumat bir kısım işte eserler var oralarda. Tabii Türkçedeki en geniş malumatı soracak olursak Şahrani'nin Tabakat diye bir eser vardır. Türkçe'ye Evliyalar Ansübelisi diye galiba tercüme edildi. Et-Tabakatül Kübra. Bir kısım Sufilerin hayat hikayelerini anlatan bir eser. Orada İbrahim Dusuki Hazretleri'nin hayatı, düşünceleri, menkıbeleriyle ilgili malumatlar var. Bu zatın böyle meczup tarafları olduğu anlaşılıyor. Yani meczup derken şu anlamda, yani kainata bakıyor, yıldızlara bakıyor, ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, böceklere ve Cenab-ı Hakk'ın kudret akışları diyoruz ya, yani kudretinin, Cenab-ı Hakk'ın gücünün böyle gözümüzün önünden akıp gidiyor. Her nereye baksak, bir sivrisinekte bile, yani o can var, göz var, milyonlarca belki şeyleri var, yani özelliği var bir sivrisineğin bile. İşte bitkiler öyle, kainatta bir düzen var, intizam var efendim. Bunlara bakıp böyle hayran kaldığı, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellilerini hissettiği şeklinde ifadeler vardır. Cevhere diye bir eseri var Arapça. Cevhere Dusuki diye Arapça bir eser. Efendim orada da yine böyle bir nevi dualar gibi, Cenab-ı Hakk'a yakarışlar gibi şeyler vardır. O anlamda tabii tasavvufi terimleri de çok kullanıldığı şeyler var eserin içinde. Bunun haricinde bir kısım Arapça kaynaklarda hayat hakkında bilgiler vardır. Fakat Destukiye tarikatı Osmanlı döneminde dahi Anadolu'ya gelmemiştir.
Mısır'da mı kalmış sanırım?
Evet, Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine yayılmış bir tarikat. Bu tarikatta dervişlerin ya daim diye zikir çektikleri ifade edilir. Yani başka zikirler vardır ama yani diğer tarikatlardan farklı olarak bir de ya daim, ya daim diye. Yani Cenab-ı Hak işte daimidir, bakidir anlamında, sürekli haydir anlamında efendim bir zikir yaptıkları ifade edilir. Bir de meşhur alim Suyuti vardır.
Evet.
Birçok eseri olan bir zat. Suyuti'nin de Desukiye tarikatına bağlı olduğu ifade ediliyor. Efendim hatta bu Celaleddin Suyuti tarafından kurulan Desukiye koluna Suyutiye kolu deniyor. Suyutiye, Desukiye tarikatının bir kolu. Yani İmam Suyuti, Celaleddin Suyuti bilmeyen yoktur artık. İslam ilimlerle ilgilenenlerden tefsiri vardır, işte hadis kitapları vardır, tarih kitapları vardır. Birçok eseri olan çok velut bir yazar. Bu Celaleddin Suyuti. Hatta bu Celal'in tefsirini yazanlardan biri sanırım o. Celaleddin Mahalli başlıyor. Celaleddin Suyuti mi devam ediyor? Yanlış bilmiyorsam. Onun için Celaleyn tefsir ederler. Yani iki tane Celal. Birisi yaratana yazıyor. Diğeri yani vefat ediyor. Diğer Celal isminle başlayan bir zat devamını yazıyor. Yanlış bilmiyorsam. O eserin ikinci kısmını tamamlayan da Suyuti olması lazım.
Eyvallah hocam. Hocam, kıymetli hocam, Desukiye tarikatı ile alakalı kıymetli dinleyenlerimize vereceğimiz bilgiler bu kadar. Nakşibendiye tarikatı, tabii şu an günümüzde yaşadığımız dünyada da birçok müntesibi olan bir tarikat, Nakşibendiye tarikatı. İnşallah bununla başlamış olalım hocam. Nakşibendiye tarikatı ile alakalı sizlerden bilgi almış olalım. Buyurun hocam.
Evet, bundan önce kısa kısa bahsettiğimiz tarikatlar, yani Bedeviye ve Desukiye tarikatları Mısır merkezli ve o civarda yayılmış tarikatlar, ama Nakşibendiye bütün İslam dünyasına yayılmış bir tarikattır. Tıpkı Kadiriye gibi.
Evet.
Yani bugün Hindistan'a, Bangladeş'e, Orta Asya'ya, işte Endonezya'ya kadar doğuda, batıda işte Balkanlara kadar, kuzeyde efendim Kafkaslara kadar, güneyde Hicaz'a, Yemen'e kadar, yani İslam dünyasını şöyle düşünürsek birçok yerde Nakşibendilik ulaşmıştır. Hatta artık günümüzde İslam dünyası kavramı bile bazen çok anlamlı gelmiyor. Çünkü Almanya'da 3 milyon Türk var deniyor. Diğer Müslüman ülkeden gelenler birlikte belki bu 4-5 milyon olabilir rakam. Bugün bazı Arap, yani İslam ülkelerinde 5 milyon insan yok. Yani ufak ülkeleri düşünün. Dolayısıyla birçok İslam ülkesinden daha çok Müslüman sayı itibariyle işte Fransa'da, Almanya'da, ne bileyim Amerika'nın bazı bölgelerinde yaşıyor, yaşayabiliyor. Yani Müslümanların gittiği her yerde diyelim, Müslümanların ulaştığı her yerde aşağı yukarı Nakşibendiye'nin izlerini yayıldığını görmek mümkün. Böyle bir tarikat. Tabii kurucusu Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri. Bahattin Nakşibend Hazretleri Buhara'da yaşamıştır. Buhara, Orta Asya'da, bugün Özbekistan'ın bir şehri. Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin vefatı Hicri 791, miladi 1389. 1389'da, yani işte 1400'lere yakın vefat etmiş. Yani ne oluyor? 7 asra yaklaşıyor, evet, yani. Aşağı yukarı 7 asra yakın, 6,5-7 asır önce yaşamış bir zat. Tabii Nakşibendiye'nin diğer tarikatlardan bir farkı da silsilesini daha ziyade Hazreti Ebubekir'den geliyor olmasıdır. Diğer tarikatlar genellikle silsilelerinin Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali üzerinden geldiğini, devam ettiğini ifade ederler.
Hocam, burada kısa bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii. Bütün tarikatları ya Hazreti Ali veya Hazreti Ebubekir Efendimiz'den mi gelir? Yani onun haricinde...
Şimdi Tibyanu Vesailil Hakaik diye Harrizade'nin bir eseri var. Onun başında der ki, dört halifenin hepsinden tasavvuf yolu yürümüştür der. Yani Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dan da yürümüş. Hazreti Ömer'den yürüyen tarikat daha sonra Senusiye'ye birleşiyor. Öyle bir silsilesi var Senusiye tarikatına. Hazreti Osman'dan devam eden tarikat körelmiş. Artık bugüne ulaşmamış deniyor. Hazreti Ebubekir'den devam eden tarikatın Nakşibendiye olarak bugüne geldiği, Hazreti Ali'den devam eden tasavvuf yollarının, maneviyat yollarının da aşağı yukarı kısmı azamı çoğunlukla Kadirisi, Halvetisi vesaire çoğunlukla bu şekilde geldiği ifade edilir. Peygamber Efendimiz'in bir kısım sahabilerine, bir kısım hanımlara, hatta hanımlarına bir kısım zikirler, nafile ibadetler tavsiye ettiğini biliyoruz. Bunlar illa dört halife de olması şart değil yani. Dört halifenin de haricinde olabilir. İşte şu kadın kim, ben her gün 70 defa istiğfar ederim diyor Peygamber Efendimiz. İşte kim her namazdan sonra 30 defa Subhanallah, 30 defa Elhamdülillah, 30 defa Allahu Ekber derse kendisine şöyle şöyle mükafatlar verilir diye bir kısım zikir ve dua tavsiyeleri umumi olarak var. İşte kim 100 defa her gün şunu söylerse kendisine şöyle mükafatlar verilir cennette gibi umumi zikir tavsiyeleri var Peygamber Efendimiz'in. Bunun haricinde hususi olarak bazı sahabilerine özel bazı tavsiyelerde de bulunmuş olabilir. Bunlar da sonraki nesile, sahabilerde, tabi'in neslinde, işte Peygamber Efendimiz bize şöyle şöyle dualar tavsiye etmişti, nafile ibadet olarak zikirler tavsiye etmişti. Biz de size tavsiye ederiz, yaparsanız iyi olur demiş olabilirler. Ve işte bu şekilde sonraki asırlara böyle farklı sahabiler üzerinden bir kısım tavsiyeler devam etmiş olabilir. Ayrıca bu zikir nafile olduğu için kendileri de içtihat yapmışlardır. İçtihat nasıl fıkıhta varsa yorum, içtihat, tasavvufta da içtihat vardır. Yani bir zat sonraki asırlarda bir zat demiştir ki işte şu zikri 100 defa değil de 300 defa yaparsam daha çok feyiz alıyorum. Veya işte Ya Rezzak zikrini her gün 300-500 defa yaptım, içimden rızık endişesi zail oldu gitti, size tavsiye ederim demiş olabilir. Bu şekilde tasavvufi içtihatlarla yeni zikirler efendim gelişmiş. Çünkü bu serbest bir alan. Yani namazda arttırma, azaltma yapamazsınız. Yani rekatlarında diyorum. Öğle namazının farzı 4 rekattır. Hiç kimse bunun farzını veya sünnetinde hatta o da olsa 5'e çıkaramaz, 3 rekata indiremez. Ama zikir ve dua öyle değildir. Bunlar serbest bir alandır. Bu serbest alan olduğu için isteyen istediği kadar zikir yapabilir. Efendim, farklı isimlerle, Cenab-ı Hakk'ın farklı isimlerle dua edebilir.
Eyvallah. Muhterem hocam, ilk bölümde Bedeviye ve Desukiye tarikatlarından dinleyenlerimize bahsetmiş idik. Nakşibendiye tarikatına, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden devam ediyorduk. Buyurun hocam.
Evet. Bahattin Nakşibend Hazretleri ile başlayan bu tasavvuf yoluna nakşibendilik denmiştir. Tarikatın silsilesinin Hazreti Ebubekir'den geldiği kabul edilir demiştik.
Evet.
Biraz silsileden devam edersek, yani bu nakşibendilik, Bahattin Nakşibend Hazretleri'ne gelinceye kadar hangi şahıslar üzerinden gelmiş? Bunlar önemli çünkü o bir karakter, bir meşrebi yansıtıyor. Bu nakşibendiliğin silsilesinde önemli şahısların birisi Bayezid Bistami. Daha önceki sohbetlerimizde bazı şeyleri anlatmışızdır. Bayezid Bistami Hazretleri çok ilginç bir insan, çok vurucu sözleri var. Mesela bir müridi bir rivayete göre Bayezid Bistami'nin arkasından yürüyormuş ve onun bastığı adımlara basarak yürümeye çalışıyormuş. Sen yolla çamurdu.
Evet.
Onun bastığı yerlere basarak böyle, yani peşinden gelmeye çalışıyorum efendim sizin gibi der gibi. Yahut da başka bir rivayete göre Bistami Hazretlerine mürid demiş ki efendim şu kürkünüzden verseniz de teberrüken bereket olsun diye giysem. Bayezid Bistami demiş ki oğlum demiş benim kürkümü giymeyi bırak. Benim derimi yüzsen, içine girsen gene fayda etmez. İlla ki benim yaptıklarım yapmadıkça, benim yolumdan, benim meşrebimde olmadıkça kürkümü giymek değil, derimi yüzüp içine girsen dahi faydası olmaz demiş. Demek ki o zatların haliyle hallenmek, ahlakıyla ahlaklanmak önemli. Diğerleri hani bir muhabbettir, şeydir ama şekilde kalmamak lazım, öze inmek lazım anlamında. Yine işte Bayezid Bistami Hazretleri hacdan gelirken bir yere uğruyorlar. Başka bir rivayette Bistam'dan Semerkand'a gidiyorlar. Arada kaç yüz kilometre mesafe var. Birçok insan toplanmış. Büyük evliyadan Bayezid Bistami Hazretleri gelmiş diye. Kimisi elini öpmek istiyor, kimisi eteğine sarılıyor falan. Dağılın falan diyor. Tıkılıyor çünkü. Kalabalıktan gerçek ehlullah halkın iltifatından, el etek öpmesinden sıkılır. Sahteliler de sevinir. Dağılın falan diyor, dağılmıyorlar. Kimisi dua istiyor, kimisi işte elini öpmek istiyor falan. Ramazan günüymüş. Çantasından bir börek çıkarıyor. Başlıyor yemeye Bayezid Bistami. Biz de bunu büyük evliya zannederdik. Ramazan günü oruç yiyor deyip dağılıveriyorlar. Sadece müridi kalıyor yanında. Bayezid Bistami diyor ki oğlum diyor biz seferiyiz. Ta Bistam'dan geldik buraya Semerkant'a. Yahut da işte hacdan geliyor yolcuyuz. Seferi olan, yolcu olan kişinin orucunu yemesi, sonra kaza etmesi helaldir. Cenab-ı Hak buna izin vermiş. Daha sonra kaza edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği bir şey yaptık. Etrafımızdan dağılıverdiler. Elhamdülillah kurtulduk diyor kalabalıktan. Bu bir meşrep. Müri diyor ki efendim ama sizi kınadılar diyor. Olsun diyor. Cenab-ı Hak izin vermiş diyor. Yani halkın iltifatından sıkıldığı için, o iltifatın kendi nefsine gurur verme tehlikesini hissettiği için dağılsınlar diye yapıyor. Şimdi halk kınadı, kınasın önemli değil diyor. Ne demek kınamak Arapça'da? Levm. Yani melamet. İşte melamet neşesi. Halkın kınamasından korkmamak. Abdülhalik Gucduvani Nakşi silsilesinde Hacıgan tarikatın kurucusu olarak vasaya diye vasiyetnameleri vardır. Orada da diyor ki halkın kınamasından korkma. Yine diğer bazı bir kısım nakşi metinlerinde benzer ifadeler vardır. Yani sen doğru bildiğini yap, halk sana şöyle diyecekmiş, böyle diyecekmiş, umursama anlamında. İşte bu ta Bayezid Bistami'den geliyor. Melamet neşesi. Hatta Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin mürit ve halifelerinden Muhammed Parsa der ki, eğer nakşibendileri anlamak istiyorsanız önce melamileri anlamak lazım. Önce melamileri anlamanız lazım. Ama melamet sonraki zamanlarda bozulmuş. Bozulanı var, bozulmayanı var tabii. Bozulan kısmı işte halk bizi kınasın, eleştirsin diye küpe takıyor. Adam küpe takıyor.
Evet.
Bilmem işte tuhaf tuhaf kaşlarını tıraş ediyor. Cavlakiyi bilmem ne kalenderi tiplere dönmüşler. Namazı bırakmışlar falan. Bunlar iyice sapmışlar. Ha, doğru yolda olanlar da vardır. Ama öz itibariyle melamet nakşibendilikte Kur'an ve sünnet ve ehl-i sünnet vel cemaat çizgisi içerisine yerleştirilmiştir melamet anlayışı, meşrebi.
Zaten Bayezid Bistami'nin o seferilikle ilgili söylediği de buna budur, dayanıyor.
Budur. Çünkü seferi olan kişinin orucunu yemesi dinen helaldir. Helal olan bir şey yapıyor. Yani haram olan bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bu melamet konusu uzun gider, başka zaman konuşuruz ama Nakşibendi tarikatının silsilesinde olan bu zatlarda böyle bir Bayezid Bistami'de ve sonraki Nakşi Meşayih'inde bu melamet neşesi karakteri vardır. Ama Kur'an ve sünnet çizgisi içinde tutulmuş bir melamettir. Mez edilmiş Kur'an ve sünnetle ne dediniz? Yani uyum içerisinde bir melamet anlayışı vardır. Bu Bayezid Bistami Hazretlerinden sonra Ebu'l-Hasan Harakani tabi Nakşi silsilesine geliyor. O da cezbeli bir zat. Onda güzel sözleri, ilginç sözleri var. Mesela diyor ki Harakani Hazretleri, bu kapıya gelene, bu tekkiye gelene yemeğini, ekmeğini verin, dinini, imanını sormayın diyor. Öyle ya, adam başka dinlerde olabilir, fakirdir. Gelmiş, lillah demiş, el açmış. Değil mi? Allah için bana bir şey verin, karnım aç demiş.
Evet.
Sen Müslüman mısın, hangi dindensin, mecusi misin diye sormayın diyor. Adam gelmişse dergaha, karnım aç demişse ekmeğini verin, yemeğini verin, dinini sormayın diyor. Zaten doğrusu bu.
Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin makamı şu an Kars'ta değil mi hocam? Bildiğim kadarıyla.
Evet, makamdır o. Asıl makam. Kabri İran'ın Harakan kasabasında. Şahrut diye bir ilçe var. Şahrut ilçesinin veya şehrinin Harakan köyünde veya kasabasında. Gerçek mezarı oradadır.
Günümüz orada. Peki hocam, günümüz İran'da, hani İranlı olduğu için aklıma geldi bu soru da, Nakşilik var mı? Yani Nakşibendiye koluna müntesip olanlar?
Şimdi var. İran'ın kuzey ve batı taraflarında ve biraz da doğu tarafında Nakşilik vardır. Özellikle İran'ın batı bölgelerinde Sünniler çoktur. Kuzeyinde yani Türkmenistan sınırı, Irak, batıda Irak sınırı, kuzey Türkmen sınırı, doğuda Pakistan, Afganistan sınırı, o bölgelerde Sünnilerin olduğu bölgelerde Kadiriler ve Nakşiler hala bugün vardır.
Eyvallah hocam.
İç bölgelerde, İran'ın iç bölgelerinde yine bir kısım tarikatlar vardır ama iç bölgeleri Şii olduğu için Şii tarikatlar vardır iç bölgelerde
yani
daha ziyade.
Yani Sünni bölgelerinde Nakşi müntesipler
evet,
var.
Evet. Tamam. Yani mesela batı bölgesi Kürt bölgesidir. İran'ın batı bölgeleri. O Kürt bölgesinde Halidi, Nakşi Halidiler vardır. Keza Hazar Denizi taraflarında, yani Türkmen taraflarında bir kısım Nakşi veya Nakşi Halidiler olduğunu biliyoruz. Doğu tarafında da Zahidan şehri vardır mesela, Pakistan'a yakın. Oralarda da bir kısım Nakşi tarikat kollarının olduğunu biliyoruz.
Eyvallah hocam.
Ebu'l-Hasan Harakani dediğim gibi asıl kabri İran'da ama bizdeki makamdır. Bu makam nedir, makam meselesi? Şimdi bizzat geliyor bir şehre, Harakan'dan gelmiş. Harakan'dan geldiği için Harakani diye anılıyor. Çünkü Bağdatlı kişi Bağdadi denir. İstanbullu kişi İstanbuli denir. İstanbullu, Bağdatlı, Harakanlı anlamında sondaki o ye nisbesi. Ve salih bir zat bir yerde vefat ediyor. Ve o zatın mesela Kars'takinin şehit olduğu ifade edilir. Muhtemelen Bizans döneminde, Anadolu henüz Müslümanların olmadığı dönemde Bizans İmparatorluğu'ydu. Ve İran bölgesinden bir kısım Müslüman orduları gelip burada birçok sınırlarda savaşlar oluyor. İşte Malazgirt'te öyle yani. Malazgirt'te neticede işte bir savaş Bizanslarla. O ordular geldiği dönemde Kars'ta Bizans, Hristiyan Bizans ordusuyla bu Müslüman ordusu savaşmış olabilir. Ve orada bir kısım askerler şehit olmuş. Bir tanesi de Harakanlı bir asker. Harakani, işte şehit Harakani, şehit Harakani'nin kabri, şehit Harakani'nin kabri derken şehit kelimesi yavaş yavaş unutuluyor. Harakani'nin kabri deniyor. Harakani kabri. Sonra zaman asırlar geçiyor. Kim bu Harakani? Bilen yok. Yani Harakanlı bir askermiş. Ya tarih kitaplarında veya tasavvufi eserlerde işte Ebu'l-Hasan Harakani diye bir zat var. O olmasın. Niye olmasın? Olabilir. Derken işte Ebu'l-Hasan Harakani türbesine dönüşüyor. İsim benzerliği yüzünden, nisbe benzerliği yüzünden karıştırma diyebiliriz. Yahut bazen şöyle oluyor. Bir zat gerçekten Harakani. Geliyor başka bir şehre. Orada namaz kılıyor, halvete çekiliyor vesaire. Sonra kendi memleketine başka yerlere gidiyor. Fakat halk işte Harakani Hazretleri gelmişti. Bu evde inzivaya çekilmişti, ibadet etmişti falan diye. O eve bir hürmet belki başlıyor. Sonra işte o karıştırılıp türbe yapılmış ihtimal de olabilir. Yani
mesela Yunus Emre Hazretleri'ninki böyle bir şey mi hocam? Yunus Anadolu'nun birçok yerinde
evet,
var çünkü.
Evet, Eskişehir'de, Karaman'da, şimdi Bolu'da bizde var diyormuş.
Evet.
Ordu'da geçenlerde sempozyum yaptılar bizde diye. Azerbaycan bizde diyor. Azerbaycan'da varmış Yunus Emre kabri. Bir insanın tabii bir yerde kabri olur muhtemelen Eskişehir'de. Ama isim benzerliği yüzünden Yunus isminde salih bir zat olabilir. Allah dostu ama Yunus isminde binlerce insan vardır. Vefat ediyor. Yunus dedenin kabri, Yunus dede kabri. Sonradan unutuluyor tabii. Kayıt yok, kuyut yok. Zaman geçiyor. Kim bu Yunus dede? Yunus efendi. Tarihte meşhur Yunus Emre var. Olsa olsa odur. Yani isim benzerliğinden karıştırma gibi. Onun için ama yine de Allah dostu bir zattır. Dolayısıyla insanlara yani gitmeyin, dua etmeyin demek de abes olur. O da Allah dostu bir insandır. Ama bileceğiz ki kitaplardaki doğru bilgilere göre kabri bir yerdedir. Diğerleri isim benzerliği üzerine karıştırılmış olsa da onlar da makam diyoruz yani. Bir tanesi türbedir, diğerleri makamdır.
Eyvallah hocam.
Sembolik mezar da diyorlar ona.
Beyazlı Bistami'de yanlış hatırlamıyorsam makam mı? Ben ziyaret ettiğimden dolayı soruyorum da türbe mi onu bilmiyorum.
Hatay'da.
Evet.
Evet. Hatay Kırıkhan ilçesi mi? Oralarda bir yerlerde
evet,
bir mezar nispet ediliyor. Fakat bütün eski kaynaklar işte Bistam şehrinde yani İran'da olduğunu ifade ediyorlar. İşte buradaki Bistam'dan gelmiş bir Allah dostu gelmiştir. Bistam'dan Hatay'a gelmiştir. Orada vefat etmiştir. Bistamlı ne demek Arapça? Bistami. İşte mesela Hasan Bistami olabilir. Hüseyin Bistami mesela atıyorum. Sonra unutuluyor ismi. Bistami olsa olsa Bayet Bistami'dir gibi. Bunlar ama ne hayır şuna bir hayra vesile oluyor. Halk Bayet Bistami diye onu zannediyor diye bu sefer mahalli yöneticiler, belediye başkanları da işte sempozyum düzenliyor mesela. Veya kitaplar bastırıyorlar.
Tanınmış oluyor.
Kitaplar bastırıyorlar. O zatın fikirleri, düşünceleri o kitaplar, kitapçıklar veya sempozyumlar vesilesiyle, paneller vesilesiyle o bölgenin insanı tarafından duyulmuş oluyor. Yani maksat da hasıl oluyor.
Evet,
mühim olan Bayezid Bistami ve Ebu Hasan Harakani Hazretlerini tanımaktır. Kars'ta tanısın, Erzurum'da tanısın, İstanbul'da tanısın, bütün dünya bu zatları duysun, tanısın. Yani mezarın nerede olduğu önemli değil, fikirleri önemli. Onun için yani hatta Mevlana'ya nispetlen benim kabrimi işte Konya'da aramayın, işte aşıkların gönüllerindedir gibi böyle bir ifadesi vardır. Yani dolayısıyla Mevlana bugün bütün dünyaya hitap ediyor. Kabrin nerede olduğu belli ama yani nerede olduğu çok önemli değil. Mevlana'nın yeri onun eserlerini okuyan bütün insanların gönlünde. Dolayısıyla bu zatların böyle farklı yerlerde makamlarının olması da bir hayra vesile oluyor. Ebu Hasan Harakani'den sonra Ebu Ali Farmedi gelir. Ebu Ali Farmedi aynı zamanda meşhur İmam-ı Gazali'nin de şeyhidir.
Evet.
İmam-ı Gazali'nin de şeyhidir. Efendim, Farmedi'den sonra Yusuf Hemedani gelir. Nakşibendi silsilesinde böyle aşağı doğru iniyoruz. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin kabri Türkmenistan'da. Türkmenistan'ın Merv şehri vardır. Tarihi Merv şehri. İşte Bayram Ali bölgesi diyorlarmış bugün. Orada Yusuf Hemedani Hazretleri'nin Rutbetül Hayat diye Farsça bir eseri vardır. Onu zamanında Hayat Nedir adıyla tercüme etmiştik. İnsan Yayınları basmıştı. Hala herhalde piyasada bulunur. Yusuf Hemedani Hazretleri'ne sormuşlar. Demişler ki şimdi işte birçok Allah dostu var. İrşat devam ediyor. Peki bu zatlar vefat eder, ahirete göçer de böyle sohbetini dinleyeceğimiz kimseler kalmazsa ne yapalım diye sormuşlar. Demiş ki onların eserlerinden her gün 8 varak okuyun. Varak arkalı önlü olduğu için 16 sayfa. Her gün okuyun demiş. Hatta bu sözün Feridettin Attar'a ilham kaynağı olduğu ve Feridettin Attar'ın da bu söz üzerine Tezketül Evliya'yı yazdığı ifade edilir. Bu Yusuf Hemedani Hazretleri'nin başka eserleri de var. Ufak risaleleri var. Bunlar bir kısım Farsça dergilerde İran'da yayınlandı. Birkaç yazma eseri daha son zamanlarda bulundu. Mecalisi Arifan diye en son mesela yeni çıkan bir kitap var. Bu Karaman'da. Karaman İl Halk Kütüphanesi'nde bir mecmua. Risale Fit Tasavvuf diye kaydedilmiş. Ama içinde bir sürü risaleler var. Bir araştırmacı onu inceliyor. Bakıyor ki içinde Yusuf Hemedani'nin meclisleri de var. Farsça el yazısı eser. O kısımları almış, önemli kısımları almış. Tahran'da yayınlamış. Yeni basıldı daha bu kitap. Dün bana da geldi. Bu şekilde bir kısım kütüphanelerde bir kısım eserleri yazma olarak veya işte yayınlanıyor bazıları. Yusuf Medani Hazretleri'nin böyle eserleri var.
Hocam biraz önce Ali Farmedi Hazretleri'ne söylemiştiniz. Orada Gazali'nin şeyhi, şeyh ibaresi burada hoca anlamında şeyh değil mi? Yani yoksa Gazali'nin de bir Nakşibendiye tarikatına intisabı var mı?
Yok, zaten bu zatlar Nakşibendiliğin öncesinde. Yani Bahattin Nakşibend Hazretleri size daha sonra geliyor. Bunlar Nakşibendiliği öncesinde.
Tarikat olarak teşekkül etmemiş oluyor yani, o zaman.
Tabii daha henüz Nakşibendi adı yok. Tarikat evet. Var da Hacegan bile kurulmamış. Hacegan ismi ne zaman başlıyor? Abdülhalil Gucduvan'dan sonra başlıyor. Abdülhalil Gucduvan'dan da önce.
Evet.
Yani Gazali'nin dönemi, Ebu Halif Farmedi'nin döneminde o zaman Hacegan tarikatı daha ismi yok. Anlıyor musunuz?
Evet.
Nakşibendilik ismi zaten yok. Çünkü daha sonra ismi öyle anılıyor. Yukarıdan aşağıya geliyor. Bu daha gerilerde olduğu için oralarda bu şekilde isimlendirme yok.
Eyvallah hocam.
Ama yani bazı kaynaklarda Ebu Ali Farmedi'nin, Farmedi'den İmam-ı Gazali'nin istifade ettiği, feyz aldığı ifade ediliyor. İhya'da sadece bir veya iki yerde ondan söz olarak nakil olduğu ifade ediliyor. Yani bazı araştırmacılar da kendi şeyhi ise niye daha çok nakil yapmıyor falan diye şüphe edenler de olmuş.
Eyvallah.
İşin o tarafı da vardır. Yusuf Hemedani Hazretleri dedi ki işte Türkmenistan'da kabri, kendisinden sonra tasavvuf yolunda onun yerine geçen kişi Abdülhalik Gucduvani. Abdülhalik Gucduvani'nin kabri Özbekistan'ın Buhara şehrinin şöyle 30 kilometre kadar kuzeyinde Gucduvan. Bugünkü telaffuzu Gicduvan. Özbekler tarafından öyle telaffuz ediliyor. Orada kabri. Orada yaşamış. Yani Buhara yakın bir yer. Efendim Özbekistan'da. Abdülhalik Gucduvani de Vasaya diye bir eseri vardır. 3-4 varaklık küçük bir eser Farsça. Fakat çok mühimdir. Yani Hacegan tarikatı artık kuruluyor. Hani Abdülhalik Gucduvani ile birlikte tarikatın ismi Hacegan tarikatı diye anılıyor ve Hacegan tarikatının ki Nakşibendi'nin arka bahçesidir, yani arkasıdır, geri plandır. Nakşibendilerin de temel prensipleri o Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin vasiyetnamesinde var. Bu Evliya Kebir veya Evliya Kelan diye bilinen bir müridine bu vasiyetleri yapmış ve o şekilde kaleme geçmiş. İnşallah sonraki haftalarda vaktimiz olursa o getiririz vasiyetnameyi, onun üzerinde okuruz, müzakere ederiz, konuşuruz.
İnşallah.
Yani Nakşiliği anlamak için o kısa bir şeydir, birkaç sayfalık bir şeydir ama bu çok önemli, temel bir metindir. Abdülhalik Gucduvani'nin vasiyetnamesi.
Yani Hacegan yolu o zaman...
Tabii. Mesela diyor ki sermayen fıkıh kitapları olsun diyor. Abdülhalik Gucduvani bir tarikat şeyhidir. Sermayen tasavvuf kitapları olsun demiyor bakın. Sermayen fıkıh kitapları olsun diyor. Ne demek bu? Önce şeriatı iyi öğren diyor. Cahil sufilerden uzak dur diyor. Bunu söyleyen İbn-i Teymiye değil. Tasavvuf düşmanı değil. Bir Allah dostu, bir Hacegan tarikatının kurucusu Abdülhalik Gucduvani Hazretleri. Dolayısıyla bu koyduğu prensipler Nakşibendiliğin temel prensipleri olmuş sonradan. Onun için bu vasiyetnameyi inşallah ileriki haftalarımızda getirip burada okuyalım. Evet, Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinden sonra Arif Rivgeri, sonra Mahmud Encir Fanevi, sonra Ali Rami Teni, sonra Muhammed Baba Semasi, sonra Emir Külal ve Bahattin Nakşibendi geliyor. Bu zatlar çoğunlukla hep Buhara civarında, Buhara köylerinde yaşamış zatlar. Ali Rami Teni Hazretlerine Mahbubul Arifin gibi bir eser nispet ediliyor. Veya ismini şu anda yanlış söylemiş olabilirim. Böyle küçük bir eser nispet ediliyor. Fakat Ali Rami Teni'nin aslında zahiren okuma yazma bilmediği de ifade ediliyor. O zaman bunu müritleri yazıp, onun ağzından yazıp derlemiş de olabilirler. Ali Rami Teni'nin kabri her ne kadar Buhara'da bir kabir nispet ediliyorsa da kaynaklar diyor ki Harezm'dir. Yani bugün Türkmenistan'ın Taşoğuz eyaletinde Köhne Ürgenç kasabasında hem Necmettin Kübra'nın kabri oradadır, hem de Ali Rami Teni Hazretleri'nin kabri oradadır. Gerçek kabri. Efendim, bu şekilde ama diğer zatlar, Baba Semasi olsun, Emir Külal olsun, bu zatlar hep Buhara'nın köylerinde yaşamış, halkı irşad etmiş insanlar. Tabii o zatlar hakkında kaynaklardaki bilgiler sınırlı. Çünkü Moğol istilası başlıyor. Doğudan Moğol istilası başlıyor. 617 veya 618 o yıllarda hicri söylüyorum. 1200'lü yılların başı. Buhara Moğollar tarafından işgal ediliyor. Taş taş üstünde kalmıyor. İnsanlar işte perişan vaziyette. Dolayısıyla o dönemde insanlar can derdinde, böyle hani bu zatların sohbetlerini, eserlerini yazalım, derleyelim gibi belki fazla şeyi vakit ayıramamışlar. Savaş dönemi. Sadece Abdülhamid Gucduvani Hazretleri'nin halifesi Arif Rivgeri'nin Arifname isminde Farsça bir ufak bir eseri vardır. Bir de işte bu Ali Ramiteni Hazretleri'ne ismi edilen ufak bir eser vardır. Onun haricinde diğer zatların ya eser yazmamışlar ve yazmışlarsa da bu savaş Moğol istilası döneminde zayi olmuş da olabilir. Bu şekilde Emir Külal'e kadar gelmiş oluyoruz. Vaktimiz herhalde bitiyor. Onun için sonraki programımızda inşallah Emir Külal ve onun halifesi Bahattin Nakşibend Hazretlerinden başlayarak böyle silsileyi, Nakşi silsilesini aşağıya doğru devam etmiş oluruz.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah önümüzdeki programda da Nakşibendiye tarikatından ve silsilenin büyük zatlarından devam etmiş olacağız. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sizlerden gelen sorulara da vaktimiz kalırsa önümüzdeki programlarda cevap aramaya çalışacağız. Bu vesileyle dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.